Ayrım 3, sayfa 20. Jude Faraday gece pek uyuyamamıştı. Sonunda şafak sökmeden hemen önce çabalamaktan vazgeçti. Kocasını uyandırmamaya özen göstererek pikesini üzerinden attı ve yataktan kalkıp çift kanatlı kapıyı sessizce açarak odadan çıktı. Ortalık aydınlanırken evinin arka bahçesi çiğden parlıyordu. Yemyeşil gür çimenler gri çakıllı kumsala doğru uzanıyordu. Kumsalın içerisinde Sound'un kömür rengi dalgaları art arda kıvrılıyor, doruğa ulaştıkları noktada tan kızıllığına boyanıyordu. Jude her zaman kapının yanında duran plastik bahçe terliklerini ayağına geçirip bahçesine indi. Bu toprak parçası onun için bir gurur ve neşe kaynağı olmaktan öteydi. Onun tapınağıydı. Verimli kara toprağın üzerine çömelerek durmadan dikmiş, kesmiş, budamıştı. Alçak taş duvarların arasında bütünüyle güzelliği ve düzeni yansıtan bir dünya yaratmıştı. Buraya diktiği her şey tutmuş, toprağın derinliklerine kök salmıştı. Kış ne kadar soğuk ve sert geçerse geçsin ya da sağanaklar ne kadar şiddetli olursa olsun, Jude'un sevgili bitkileri her bahar tekrar hayata dönmeyi başarmıştı. Erkencisin. Dönüp baktı. Kocası yatak odası kapısının hemen önünde taş verandada duruyordu. Siyah boksırı ve uyurken dağılmış, kırlaşan upuzun sarı saçlarıyla seksi bir edebiyat profesörünü ya da saçı sakalı ağırmaya başlamış bir rock yıldızını andırıyordu. 24 yıldan uzun süre önce Jude'un ona ilk görüşte aşık olmasına şaşmamak gerekti. Jude, turuncu terliklerini ayağından fırlatıp bahçeden verandaya uzanan taş patika boyunca yürüdü. "Uyuyamadım," dedi. Kocası ona sarıldı. "Bugün okulun ilk günü." Bir hırsız gibi uykusunun içine süzülüp huzurunu kaçıran şey buydu işte. Liseye başladıklarına inanamıyorum. Daha dün anaokuluna gidiyorlardı. Önümüzdeki 4 yılda birer bireye dönüştüklerini izlemek ilginç bir deneyim olacak. "Senin için ilginç," dedi Jude. "Sen tribünlerde oturmuş oyunu izliyorsun. Bense sahada mücadele ediyorum. Bir şeylerin yolunda gitmemesinden çok korkuyorum." "Yolunda gitmeyecek ne olabilir ki? Zeki, meraklı, sevgi dolu çocuklar onlar. İhtiyaç duydukları her şeye sahipler." "Ne mi olabilir? Şaka mı yapıyorsun? Dışarısı. Orası tehlikeli, Miles. Bu zamana kadar onları korumayı başardık ama lise farklıdır. Biraz rahatlaman gerektiğini biliyorsun." Bunu kocasından sık sık duyuyordu. Aslında birçok insan ona yıllardır aynı tavsiyede bulunuyordu. Jude, bir ebeveyn olarak dizginleri haddinden fazla sıkı tuttuğu ve çocuklarını fazla baskı altına aldığı için eleştiriliyordu ama bundan nasıl vazgeçeceğini bilmiyordu. Anne olmaya karar verdiği ilk andan beri destansı bir savaş sürdürmüştü. İkizlerden önce 3 düşük yapmıştı. Sonra da aylar boyunca adet dönemiyle eş zamanlı olarak gri ve puslu bir depresyona girmişti. Ardından bir mucize gerçekleşmiş, yeniden hamile kalmıştı. Hamilelik dönemi çok zor ve sıkıntılı geçmişti ve Jude neredeyse 6 ayı yatarak geçirmişti. O yatakta bebeklerini hayal ederek geçirdiği her gün bunun bir mücadele, bir irade savaşı olduğunu düşünmüştü. Bütün gücüyle dayanmıştı. "Henüz değil," dedi sonunda. "Daha 14 yaşındalar." "Jude," dedi kocası iç geçirerek. "Birazcık. Başka bir şey istemiyorum. Her gün ödevlerini kontrol ediyorsun. Her dansta gönüllü refakatçi oluyor. Her tür okul etkinliğini sen düzenliyorsun. Onlara kahvaltılarını yaptırıyor, gitmeleri gereken yere arabayla bırakıyorsun. Odalarını temizliyor, giysilerini yıkıyorsun. İşlerini yapmayı unuturlarsa bahaneler uydurup her şeyi sen yapıyorsun. Türü tehlikede canlılar değil çocuklarımız. Onları biraz serbest bırak." "Peki neyi yapmamamı öneriyorsun?" "Ödev kontrolünü bıraksam MIA ödevlerini yapmaz. Gideceklerini söyledikleri yere gidip gitmediklerinden emin olmak için arkadaşlarının ailesini aramaktan mı vazgeçeyim? Ben lisedeyken her hafta sonu fıçı bira partileri olurdu ve arkadaşlarımdan ikisi hamile kalmıştı. Artık onları daha sıkı takip etmem gerekecek, inan bana. Önümüzdeki 4 yıl boyunca yolunda gitmeyen pek çok şey olabilir. Onları korumam gerekiyor. Üniversiteye başladıkları gün içim rahat edecek. Söz." "İyi bir üniversite olursa," diye takıldı kocası. Fakat ikisi de bunun espri olmadığını biliyordu. Bu yıl ikizlerin lisedeki ilk yılıydı ve Jude çoktan üniversiteler hakkında araştırma yapmaya başlamıştı. Kafasını kaldırıp anlayış göstermesini bekleyerek kocasına baktı. Kocası, çocuklarının üzerine fazla düştüğü kanısındaydı ve Jude onun bu endişesini anlıyordu ama o bir anneydi ve bu konuda nasıl rahat olunabileceğini bilmiyordu. Çocuklarının da kendisi gibi sevildiğini hissetmeden büyüyecekleri düşüncesine katlanamıyordu. ''Sen kesinlikle onun gibi değilsin Jude'' dedi kocası usulca. Bunu duymak Jude'a iyi geliyordu. Kocasına yaslandı, birlikte gün doğumunu izlediler. ''Evet, kalkmam iyi oldu. Saat 10'da ameliyatım var.'' dedi Miles sonunda. Jude, kocasına tutkulu bir öpücük verdikten sonra onun peşi sıra eve girdi. Hızlı bir duşun ardından omuz hizasındaki sarı saçlarını kurutup hafif bir makyaj yaptı ve üzerine kayık yaka, kaşmir bir süveter ve taşlanmış bir kot giydi. Şifonyerinin çekmecesini açıp iki tane ambalajlı küçük paket çıkarttı. Paketleri yanına alıp yatak odasından ardoğaz döşeli geniş hole çıktı. Gün ışığı yerden tavana uzanan pencerelerden süzülürken ağırlıklı olarak cam, taş ve egzotik ahşaptan inşa edilmiş evin içerisini ışıldıyordu. Zemin kat tam bir dekorasyon harikasıydı. Jude bu evi olağanüstü kılmak için mimarlar ve tasarımcılarla haşır neşir olmuştu ve eve dair düşlediği her şeyi gerçekleştirmişti. Üst kat başka bir alemdi. Mozaik taştan ve bakırdan bir merdivenle çıkılan bu kat çocukların alanıydı. Büyük ekran bir televizyon ve bir bilardo masasının da bulunduğu dev bir televizyon odası evin doğu kanadını kaplıyordu. Burada ayrıca her birinin içinde kendi banyosu olan iki büyük yatak odası vardı. Jude, Mia'nın yatak odasının kapısına gelince kapıyı gelişigüzel tıklatıp içeri girdi. Beklendiği üzere 14 yaşındaki kızı karyolasında battaniyelerin üzerine yayılmış uyuyordu. Her yana saçılmış, üst üste yığılmış ve kenara fırlatılmış giysiler bir patlamada etrafa dağılan şarapnelleri andırıyordu. Mia kendini kimlik arayışına iyiden iyiye kaptırmıştı ve her yeni girişim giyim tarzında köklü bir değişim gerektiriyordu. Jude yatağın kenarına oturup Mia'nın yanağına düşmüş olan yumuşacık sarı saçları okşadı. Bir an için geriye gitmiş, yeniden o genç anneye dönüşmüştü. İkiz kardeşinin peşinde bir gölge gibi dolaşan, dişsiz ağzıyla sırıtan, mısır püskülü, saçlı melek kızına bakıyordu şimdi. Köpek yavruları gibiydiler. Neşeli oyunlarında birbirleriyle itişip kakışıyor, durmadan kendi gizli dillerini konuşuyor, gülüşerek koltuklardan ve merdivenlerden yuvarlanıyorlardı. Zah, daha en başından bu ikilinin lideri olmuştu. İlk ve en çok konuşan oydu. Mia, 4. yaş gününe kadar doğru düzgün tek bir kelime sarf etmemişti. Gerek duymamıştı buna. Nasıl olsa erkek kardeşi vardı. O zaman da, şimdi de. Mia, mahmur bir halde yatakta dönüp gözlerini hafifçe kırpıştırarak açtı. Babasınınki gibi muhteşem kemik yapısı olan kalp biçimindeki solgun renkli yüzü, şu ana dek temizlenmesi hiçbir şekilde mümkün olmayan bir sivilce tarlasına dönüşmüştü. Diş tellerinin arasına rengarenk lastik bantlar geçirilmişti. Hola madre! Dipnot 5. Bugün okulun ilk günü. Mia yüzünü ekşitti. Öldür beni lütfen. Ortaokuldan çok daha keyifli olacak, göreceksin. Mia iç geçirdi. Öyle mi dersin? Beni evde okutamaz mısın? 6. sınıfı hatırlıyor musun? Sana matematik ödevinde yardımcı olmaya çalışmıştım hani? Facia dedi Mia somurtarak. Yine de bu kez daha iyi olabilir. Sana o kadar kızmam. Jude kızının yumuşacık saçlarını okşadı. Hayattan saklanamazsın ufaklık. Hayattan saklanmak istemiyorum ki. Sadece liseden saklanmak istiyorum. Bu köpek balıklarıyla yüzmek gibi bir şey anne. Gerçekten bir yerimi kaptırabilirim. Jude kendini tutamayıp güldü. Gördün mü? Espri kabiliyetin harika. Çirkin kızları idare etmek için söylenir bu. Teşekkürler madre. Hem zaten kimin umurunda ki? Sanki arkadaşım var. Elbette var. Dipnot 5. İspanyolca selam anne. Çevirenin notu. Hayır, onlar Zach'ın zavallı kız kardeşine iyi davranmaya çalışan arkadaşlar. Aynı şey değil. Jude, yıllardır çocuklarını mutlu edebilmek için çırpınıyordu fakat bir türlü galip gelemediği bir mücadele de buydu. Okuldaki en gözde çocuğun utangaç ikiz kardeşi olmak kolay değildi. Sana bir hediyem var. Sahi mi? Mia doğruldu. Nedir? Açsana. Jude ambalajlı küçük paketi uzattı. Mia ambalajı yırttı. Paketin içinden parlak pirinç kilitli, pembe deri kaplı ince bir günlük çıktı. Senin yaşındayken benim de bir tane vardı ve yaşadığım her şeyi yazardım. Bir şeyler yazmak insana iyi geliyor. Biliyorsun ben de utangaçtım. Ama sen güzeldin. Sen de güzelsin Mia. Keşke bunu görebilsen. Ya tabii. Sivilceler ve diş telleri çok moda. İnsanlara karşı sıcak olman yeterli Mia, tamam mı? Orası yeni bir okul. Bunu bir fırsat olarak göremez misin? Anne, anaokulundan beri okula aynı çocuklarla birlikte gidiyorum. Yeni bir okul olmasının bir faydası olacağını sanmıyorum. Ayrıca sıcak davranmayı denedim. Hale'yi unuttun mu? Bir yıl oldu Mia. Yaşanabilecek olumsuzluklara odaklanmanın faydası yok. Bugün okulun ilk günü. Yeni bir başlangıç. Tamam. Mia cesaretle gülümsemeye çalıştı. Güzel. Şimdi yataktan kalk. Bugün erkenden okulda olmak istiyorum. Böylece dolabını bulmana ve ilk derse hazırlanmana yardımcı olabilirim. Bay Davis'le geometri dersin var. Ona senin WASL sınavında ne kadar başarılı olduğunu söylemek istiyorum. Dipnot 6. Benimle derse girmeyeceksin. Ayrıca dolabımı da kendi başıma bulabilirim. Jude, Mia'nın haklı olduğunu biliyordu ama kontrolü bırakmaya hazır değildi. Henüz erkendi. Pek çok şey ters gidebilirdi. Mia kırılgandı. Kolayca paniğe kapılırdı. Biri onunla alay ederse ne olacaktı? Bir annenin görevi çocuklarını korumaktı. Onlar isteseler de istemeseler de. Jude ayağa kalktı. Gerçekten görünmez olacağım. İnan bana. Orada olduğumu kimse anlamayacak. Mia sızlandı. Dipnot 6. Washington Assessment of Student Learning. Amerika'da lise öğrencilerinin girdikleri merkezi bir değerlendirme sınavı. Yayıncının notu.